havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de. Bana para lazım.
İyi akşamlar Türkiye'm. 16 Şubat 2022 Çarşamba 19.30. Anlat Bana da karşınızdayız. Gündem yoğun. Hepimiz gözümüzü kulağımızı Rusya-Ukrayna hattına çevirdik ama gelişmeleri ve NATO Genel Sekreterinin açıklamalarını dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Biz bu hattan hemen rotamızı kendi hattımıza çevireceğiz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında külliyede Bakanlar Kurulu toplantısı var. Toplantıdan ne kararlar çıkacak? Elektrik zamları geri alınır mı? KDV indirimleri genişlemeye devam eder mi? 3600 ek gösterge için komisyon ilk toplantısını yaptı ama EYT'liler ne olur? İşte bu yoğun gündem içerisinde aslında temel konumuz da masa. Masa tartışması durmak dinmek bilmiyor. Sözü uzatmayalım çünkü konuğumuz var. Konuğumuz Ahmet Büyükduman, Doktor Ahmet Büyükduman. Kendisi gayrimenkul değerlendirme uzmanı. Konut fiyatları uçuyor. Satın almak isteyen alamıyor, kiralamak isteyen ev bulamıyor. Dert büyük. Ahmet Bey hoş geldiniz.
Merhaba Melih Hanım, hoş bulduk.
Dert büyük diyorum. Abartıyor muyum?
Yo, çok haklısınız. Çünkü barınmak en temel insan ihtiyaçlarından bir tanesi. Barınamazsak dert büyük olur tabii.
Beslenemezsek, barınamazsak ve sağlıktan hizmet alamazsak, üstüne üstlük eğitimi de unutursak sosyal devlet kimliğimiz kalır mı?
Kalmaz. Zaten konut ve barınma hakkı bir anayasal hak öbür taraftan. Temel insan hakkı.
Beslenmeyi de yanına
koyalım.
Konut, barınma, beslenme. Sosyal devlet olmanın kriteri.
Bravo.
Peki hemen şu siyaset gündemine bir göz atalım. Masa var ya masa. Siz masaları bilirsiniz değil mi?
Vallahi ben bir tek yemek masasını biliyorum.
Masalar güzel ama biz yemek masasının dışındaki masalara, biz artık ahlatlı bel masasına bakıyoruz ve siyasetteki gündeme gelin bir göz atalım, sonra sohbete başlayalım.
Siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 muhalefet liderinin yaptığı toplantıyı yorumladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin millet tarafından getirildiğini ve muhalefetin bunu kabul etmeyerek millet iradesine saygısızlık ettiğini söyledi. 6 liderin bir araya gelmesinin manidar olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, yapılacak açıklamanın da 28 Şubat'ta olacak olmasını, niye 28 Şubat, bu da garip şeklinde değerlendirdi. Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağrel dün Silivri cezaevine gönderildikten sonra serbest bırakıldı. Pehlivan ve Ağrel'in MİT mensuplarına ilişkin bilgileri yayımlamak, yaymak ve açıklamak suçlamalarıyla yargılandıkları dava kapsamında cezaları onanmıştı. Pehlivan, "Sadece gazetecilik yaptığımız için tekrar cezaevine giriyoruz. Bu karanlık günlerin geçeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna krizine çözüm yolları için çabalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü. Diplomatik girişimlere ev sahipliği için istekli olan Türkiye'nin hazır olduğu yinelendi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Batı'nın güvenlik konularında ciddi diyaloğa hazır olduğunu ifade ederek, "Biz de hazırız" mesajını paylaştı.
Siyaset gündemi.
Konuğumuz Doktor Ahmet Büyükduman. Siyaset gündemiyle ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
Yok, hayır. Ben
hiç ilgilenmiyor musunuz?
Yok, ilgileniyorum ama kendim bir şey söylemeye mezun görmüyorum açıkçası.
Türkiye'de ne kadar çok konuşuyoruz değil mi Ahmet Evet. Bey? Her şeyi konuşmak zorunda mıyız?
Ya Türkiye'de siyaset ve spor çok baskın.
Yani. Bunu siz neye bağlıyorsunuz? Çünkü siz aynı zamanda bir akademisyensiniz. Ben bir bunun için soruyorum bu soruları.
Ya şöyle de bir durum var. Üniversite eğitimim de benim siyaset bilimi üzerine. Dolayısıyla o konularla da geçmişten beri de bir hayli ilgiliyim. Ancak hani bir fikir beyan edecek uzmanlık düzeyinde görmüyorum. Ama şöyle düşünüyorum. Biz kendimizi değiştirmek yerine toplumu değiştirelim. Sonra her şey iyi olsun diye düşünüyoruz. O yüzden hep siyasete vurgu yapıyoruz. Yani siyasetle birileri, bir şeyler, bir politika, bir sihirli değnekle bir şey yaparsak her şey güllük gülistanlık olacakmış gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla bence değişim kendimizden, çevremizden, etrafımızdan başlamalı. Tamam, büyük siyaseti unutmayalım ama küçük siyasetlerden de vazgeçmeyelim istiyorum. Ben gayrimenkul konusunda çalışıyorum. O konuda laf etmeye kendime yetkili görüyorum sizlerin şeyiyle, neden müsaadesiyle. Dolayısıyla siyaset fikrim var ama zikrim yok.
Çok zarifsiniz. Sonuçta bu değerlendirmeler önemli. Çünkü bilgisi olmadan fikri olunca insanın büyük açmazlara giriyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz. Bizim konumuz bugün konut, kiralık konut, konut fiyatları, ama gelin Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı konut fiyat endeksiyle sohbete başlayalım. Ne oldu bugün? Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksinde %59.6 değil mi? Bunu ne demek bu? Vatandaşa ne anlam ifade ediyor?
Yani Merkez Bankası diyor ki konut fiyatlarını ben ölçüyorum. Son bir yılda, yani geçen yılın Aralık ayına nispetle ortalama konut fiyatları Türkiye'de %60 arttı diyor. Buna şunu da diyeyim, konut enflasyonu.
Güzel. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi, konut endeksini ortaya koymuştur. Koydu. Peki sadece Merkez Bankası mı açıklıyor?
Şimdi Türkiye'de bir de Bahçeşehir Üniversitesi'nin Ekonomik Araştırmalar Merkezi var. BETAM kısa adı. Onlar da konut fiyatlarını ölçüyorlar bir taraftan. Onlar da raporlarıyla ilan ediyorlar. BETAM'a göre mesela %91 bu.
Niye enflasyon bu kadar fark var arasında?
Çünkü aslında ikisi farklı kaynaklardan verileri topluyorlar ve farklı metodolojiyle bunları derliyorlar. Öyle olunca karşımıza farklı ölçüm sonuçları çıkıyor.
Şu metodolojiyi biraz açalım mı? Merkez Bankası neye bakıyor?
Merkez Bankası'nın kullandığı kaynak gayrimenkul değerleme raporları. Yani konut kredisi almak üzere hazırlanmış gayrimenkul değerleme raporlarındaki verileri derleyerek Merkez Bankası bir sonuca ulaşıyor. BETAM ise ilanlardan hareket ediyor.
Gazete ilanları mı?
Bu internet portallarındaki yapılan ilanları derleyerek yapıyor. Dolayısıyla ikisinin çıkış noktası farklı. Birisi değerleme raporlarında değerleme uzmanlarının takdirinden hareket ediyor. Diğeri ise doğrudan doğruya ilan. Yani gönlüne göre konut sahibinin satmak istediği fiyatı yansıttığı ilanları derliyor.
Manipülasyona açık değil mi bu, ya da spekülasyona?
Şöyle, aslında tek tek yanlış olan ya da spekülatif olan yaklaşımlar birleştirilip toplu hale getirildiği zaman bir trend anlamında, yani geçmişte de benzer eğilimler var ise doğruyu gösterir çoğu zaman. Fakat sıra dışı zamanlarda, yani önemli kur krizlerinin, ekonomik değişikliklerin olduğu dönemlerde fiyatlama davranışları değişir. Yani ev sahipleri aslında daha önceden işte 1 milyon liraya satacağı evi birdenbire dolara kafasında endeksleyerek çok uçuk, pazarlık marjı geniş olan fiyatları telaffuz edebilirler. O nedenle de şöyle diyoruz, BETAM'ın açıkladığı ilan fiyatlarındaki değişim. Bu gerçek piyasada alışverişin karşılığını yansıtmayabilir. Yansıtmama ihtimali çok kuvvetlidir. Öbür taraftan Merkez Bankası'nın yayınladığı da değerleme uzmanlarının kanaatlerinden oluşur. Değerleme uzmanları bu kanaati nasıl oluştururlar? Onlar da bir parça geriye bakarak, yani geçmişte gerçekleşmiş işlemlerle ilgili. O nedenle de Merkez Bankası'nın oluşturduğu endeks piyasayı biraz geriden takip ediyor. BETAM'ın oluşturduğu endeks ise biraz spekülasyona açık bu ortamlarda. O da biraz daha fazla ileriden takip ediyor. Dolayısıyla hani gerçek enflasyon nedir acaba desek, herhalde bu ikisinin ortasında bir yerdedir. Yani %60 ile %90'ın arası, %75'ler civarındadır diye ben kendi nacizane kanaatim bu yönde. Yani metodoloji ve kaynak farklılıkları, ikisi arasındaki ölçüm farklılıktan ortaya çıkıyor.
Sağlıklı mıdır bu metodoloji ve kaynak farklılıklarının olması?
Tek tek bu şeyler dediğim gibi yanıltıcı olabilir. Yani bir tanesi geriden, bir tanesi çok ileriden gittiği için. İçinde yaşadığımız ortamlarda tamamen sağlıklıdır diyemeyiz. Ama, daha istikrarlı ekonomik dönemlerde tam olarak güvenebiliriz.
Ama buradan anlıyoruz ki konut enflasyonu, konut piyasasındaki enflasyon gerçekten endişe verici.
Çok.
Tüketici fiyatlarının üstünde.
Evet, hem tüketici fiyatlarının üstünde fakat öbür taraftan şöyle bir şey daha var. Mesela Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksinin alt kırılımları var.
Geleceğiz ona.
Öyle mi? Pekala.
Şimdi öncelikle bugünkü şu alt kırılımlara geçmeden önce bir şehirlere dönelim mi?
Dönelim.
İstanbul, Ankara, İzmir. Önce büyük metropollere bakıyoruz değil mi?
Evet, 3 aşağı 5 yukarı nedir fiyat değişimleri oradaki, birbirlerine
nedir
yakın.
Nedir Ankara, İstanbul, İzmir'de durum?
Merkez Bankası'na göre hani Türkiye ortalaması %60 dersek İstanbul %63, Ankara %56. İzmir'de %58.
Yani üç büyük kentteki fiyat artışı bu. Peki bu illerin üstünde fiyatı artan iller var mı? Fiyat artışı hangisi?
Muğla ve Antalya ve Diyarbakır, Urfa var.
Muğla ve Antalya'yı anladım. Tersine göçü gösterir değil mi? İlgi.
Oraya doğru bir göçü ifade ediyor. Yani Muğla ve Antalya'ya yönelik bir gayrimenkul alım şeyi var, ilgisi var.
Peki Diyarbakır ve Urfa ne oluyor?
Vallahi bunu ben de bilemiyorum. Zannediyorum orada da benzer bölgesel bir kuvvetli bir talep var.
Çok yakından izlememiz gereken iki il gibi geldi bana. Şimdi bu yaptığınız değerlendirme çok çarpıcı buldum.
Evet, ben şöyle düşünüyorum. Şimdi konut fiyatlarındaki değişimlere biz arkasında bir takım nedenler arıyoruz. Bunun aslında en önemli göstergesi nüfus değişimleridir.
Hı hı.
Bir başka gösterge gelecekle ilgili beklentiler. Yani yatırımcılar diyebilirler ki ya bu bölgelere galiba önümüzdeki dönemlerde çok bir ilgi olacak. O zaman ben ön alayım, buraya şimdiden bir yatırım yapayım derler. Bu tabii ki fiyatları yukarıya doğru götürür. Ama konut olduğu için mevzu ben daha çok bir nüfus hareketi olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu pandemi sürecinde, hı hı, evden çalışmanın bir pratiğinin yaygınlaşması, birçok beyaz yakalı masa başında bilgisayarıyla işini yapabilen insanların buralara doğru bir nüfus hareketi başlattıklarını, muhtemel nüfus hareketine yönelik olarak da ön alarak burada yatırım yapmaya başladıklarını düşünüyorum. Bana en makul gelen açıklama bu. Çünkü Muğla ve Antalya'da Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde bir fiyat artışı gözüküyor.
Muğla ve Antalya'da Türkiye ortalamasının 10 puan üstünde.
Ve bu şimdi değil, bu şeyden sonra başladı.
Pandemi
sürecinden sonra hep 10 puan olarak üzerinde devam etti.
Vay be diyorum. Ama hemen Merkez Bankası'nın alt kırımlarına doğru yolculuğa çıkalım.
Devam edelim.
Şimdi yeni konutlar.
Evet, Merkez Bankası bir de yeni konutlar için ayrı bir endeks takip ediyor. Yeni konuttan kasıt da şu, yapılıp tamamlanmış son 2 yılda. Yani 2 yılda bitirilmiş konutları ayrı bir şekilde yeni konut olarak değerlendiriyor. Yeni konutların fiyat artışı %66.6. Yani Türkiye ortalamasından bir 7 puan daha yukarıda. Bu aslında geçmiş dönemlerde bir 10 puan daha yukarıda idi. Yani yeni konutlarda. Diğer iller içinde hemen hemen öyle 9 puan, 8 puan, bu Türkiye ortalaması. 10 puan kadar ortalamada yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Peki dönelim bakalım. Türkiye'de bina inşaatı maliyet endeksi aynı dönemde ne kadar artmış diye.
Ne kadar artmış?
O da %66.5 artmış.
Paralel yani.
Tamamen birbiriyle örtüşüyor. Paralel.
Doğru bir veri.
Yani şöyle diyebiliriz, her zaman birbiriyle paralel olmak durumunda değil. Ama burada örtüşmüş, şunu gösteriyor. Yeni konutlardaki fiyat artışı ağırlıkla içinde bulunduğumuz ortamda maliyet artışının da bir göstergesi haline geliyor.
Maliyetler o kadar yüksek artıyor.
Tabii maliyetlerde de şöyle bir şey var. Bu yıl sonu itibariyle %66.5. Ama biz içinde bulunduğumuz yani Ocak bitmesi itibariyle bunu %79 nokta küsur hesaplıyoruz. 80 diyebiliriz inşaat maliyetlerindeki artışı.
Yani müteahhitler cephesine gelelim. Bu maliyet artışlarıyla kim nasıl ev yapar hakikaten düşünmek lazım ama gelin biz eski konutlara bakalım mı?
Pekala.
Şimdi orada kaç kategori var? Merkez Bankası yeni konutlar diyor.
Bir de yeni olmayan diyor. Eski demiyor da.
Ben eski konut diyorum. Yani eski pekala. Yeni olmayan konutlar diyelim. Peki.
Yani orası da %57-58 gözüküyor. İstanbul'da mesela yeni konutlar %72 iken eski ya da yeni olmayan konutlar %72 artış göstermiş. Özür diliyorum %62 artış göstermiş. Ankara'da yeni konutlar %65 artış göstermiş. Yeni olmayan konutlar %55. Dediğim gibi bir 10 puan aralarında fark var yeni konutlarla yeni olmayan konutlar.
Bir de konutlar var değil mi?
Bir de bütün bunların bir bileşkesi kompozit diyelim getirmiş. O da bunların arasında yer alıyor işte. İkisinin arasında bir noktada yer alıyor. Burada şöyle bir durum var aslında. Melih Hanım, Merkez Bankası kalite etkisinden de arındırarak ölçmeye çalışıyor. Çünkü şunu biliyoruz. Gün geçtikçe daha kaliteli konutlar yapılıyor. Yani asansörü olsun, yalıtımı olsun. İşte bir takım akıllı bina sistemleri, camlar vesaireler. Öyle olunca da aslında kalite arttıkça artan fiyat, kaliteden kaynaklanan fiyat artışını da Merkez Bankası şey yapıyor. Süzüyor, filtreliyor, bizim önümüze öyle getiriyor. O açıdan bir güzelliği var o endeksin.
Yani iyi bir endeks diyorsunuz.
İyi bir endeks, evet.
Aa, güzel. Peki şimdi fiyatları aldık. Enflasyonun üzerinde bir konut enflasyon fiyatı gerçekten dudak uçuklatır.
Evet.
Yani %20 zengini bir yana bırakırsak vatandaşın bu fiyatlarla konut alması mümkün mü?
Mümkün olmadığı gözüküyor zaten. Neden? Bir göstergemiz şu bizim konut piyasasında erişebilirliği ölçmek açısından. Şöyle diyoruz. O toplumdaki ortalama gelir ya da daha doğrusu ortanca gelir ne kadar değişti? Konut fiyatı ne kadar değişti? Şimdi bir toplumda eğer gelir %30 artmış, konut fiyatı %60 artmışsa konuta erişim zorlaşmış demektir. Çünkü sizin gelirinizdeki artış konut artışını karşılamıyor. Bu durumda tercihler değişir. Yani siz konut satın alma gücünü konuta erişemiyorsanız satın alma yerine kiralama seçeneğine yönelirsiniz. Yani tercihiniz satın alamadığınız için. Bir yandan da barınmak zorundasınız. O zaman satın alma tercihini kiralamayla değiştirir.
Şu an herkes kiralık ev arıyor ama.
Herkes, evet, yani herkes demeyelim ama ister istemez satın almak erişilebilir bazı toplum kesimleri için. Erişilebilir olmaktan çıktığında diğer barınmak isteyen insanlar mecburen kiralık konutlara yöneliyorlar. Mesela kiralık konutlara bulunamamasının arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi de bu aslında.
Şimdi kiralık konut meselesi, satılık konut meselesi gerçekten kritik. Konut fiyatları çok pahalı, satın almak zor görünüyor. Kiralık ev arıyor insanlar, ev bulamıyorlar. Şimdi gelin şu hane halkı üzerinden bakalım biz meseleye. 84.6 milyon değil mi nüfusumuz?
Evet.
Kaç milyon hane var Türkiye'de?
Türkiye'de 26-27 milyon hane olduğunu düşünüyoruz. Ortalama hane halkı büyüklüğü 3.3. İşte onu bölünce 3 aşağı 5 yukarı böyle bir 26-27 milyonluk bir hane ortaya çıkıyor. Ama bu şöyle diyelim, dolu haneler diye düşünebiliriz. Bir ekonominin çalışabilmesi için doğal bir boşluk oranının da olması lazım. Yoksa taşınamazsınız. Düşünün, bütün evlerde herkes oturuyor, hiç boş ev yok. O zaman hareketlilik olmaz. Bunun üzerine ikincil evler, satışta bekleyen evler vesaire koyarsak, bazı insanların yazlık evleri var, iki tane evleri var. Hani ortalama Türkiye'de 30 milyon hane vardır, ev vardır diyebiliriz.
İkinci el evleri de koyuyoruz, ikinci haneleri koyuyoruz.
İkinci haneleri, yani yazlık evleri.
Şu Türkiye'deki ikinci haneyi anlayamadım ben. Mesela Akdeniz Çanağı'na bir dönem bakıyorduk. Bunu ayrı konuşacağız. Ama gelin,
evet,
şu bizim veriler, rakamlar, sayılar, ama biz ekonomi hayatın kendisi diyoruz. Ekonomi gündemine bir göz atalım. izleyelim, sonra kiralık konutla meseleyi tartışmaya devam edelim.
Ekonomi gündemi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde %8'den %1'e düşürülen KDV oranını değerlendirdi. Erdoğan, fiyat düşürmeyen marketlerin takibe alınacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, marketlerle yaptıkları görüşmelerde ayrıca %7 oranında indirim sözü aldıklarını ifade etti. İYİ Parti lideri Meral Akşener, temel gıda ürünlerinde KDV oranının %8'den %1'e düşürülmesini değerlendirdi. Akşener, KDV oranının düşürülmesini olumlu karşılıyoruz ama bu indirim bir defalık bir indirimdir. Bazı ürünlerde fiyatlarda %7 gerileme olabilir. Ancak bu yöntemle enflasyon düşmez. Enflasyon, fiyatların genel seviyesindeki artıştır, diye konuştu. Yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur sen heyetiyle bir araya geldi. Toplantı öncesinde açıklama yapan Bilgin, beklentileri karşılayan adil bir düzenleme yapılacağını söyledi. 3600 ek gösterge konusundaki ikinci toplantı 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Ocak'ta merkezi yönetim bütçesi 30 milyar Türk lirası fazla verdi. Faiz dışı fazlaysa 44,3 milyar lira oldu. Ekonomi gündemi.
Ekonomi gündemini izledik ama tüm dikkatimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda. Açıklamalarda EYT'yi bekliyoruz. Bugün kabineden beklemiyoruz. EYT ile ilgili gelişmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan bekliyoruz aslında. Çünkü 3600 ek gösterge önemli. EYT önemli ama elektrik faturası indirimi, KDV indirimleri gıda başta olmak üzere devam eder mi, etmez mi? Biz bunlarla ilgili açıklamayı bekliyoruz. Sizin ofis var değil mi?
Evet.
Ne kadar elektrik faturası geliyor ofise?
Uzaktan çalışma pratiği içinde olduğumuz için biz eskiden ofiste 25 kişi çalışıyordu. Şimdi 5 kişi çalışıyoruz. 1000 lira civarında.
Büyük bir artış yok. Geliyor.
Büyük bir artış yok.
Yani ne kadar şanslısınız. Doğalgaz?
O şeyde ne denir? Apartman aidatının içinde doğalgaz.
Bizim gibi yani.
Evet, evet.
Ama kira gibi aidat ödeniyor,
evet,
değil mi?
Evet, yüksek onlarda gerçekten bu konut maliyeti, buna barınma maliyeti diyelim aslında. Bu TÜFE'nin de bir alt kalemidir. Konut diye geçer enflasyon verilerinin altında, konut harcamaları diye geçer. Orada elektrik, su, gaz, kira vesaire, bütün bunlar da TÜFE'nin bir alt kalemidir öbür taraftan.
Ne kadar önemli değil mi?
Evet.
Yaşamak hiç kolay değil be Ahmet Bey.
Yani yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür.
Aa, ne güzel. Siz şiiri de çok seviyorsunuz bildiğin mi?
Evet. Yani benim biraz daha eski şiire her türlü şiire merakım var ama bir parça daha eski şiire.
Eski
daha...
şiir derken?
Divan edebiyatı, Fuzuli'yi çok seviyorum.
Divan edebiyatını.
Evet, evet. Evet.
Ama biz tabii döneceğiz, şiir okumalara sonra geleceğiz.
Zevkle. Keşke tabii, şiir okuyan bir programda yapabiliriz.
Yaparız, şiir de okuruz ama gelin biz şimdi şu kiracılar meselesine bakalım, konut kiralarına.
Elbette.
Nedir bu sıkıntı Ahmet Bey? Bu konut niye yok? Hane mesken sayısından başlamıştık. Türkiye'de aşağı yukarı 26-27 milyon hane varsa kaç milyon hane ev sahibi?
Şimdi İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de %60'ı kendi evinde oturuyor. Bir %25-30, çünkü son verileri bilmiyorum, yaklaşık %25-30 İstanbul'da, 35, %35 kirada oturuyor. Arada bir %10-15'lik bir grup var. Onlar da herhangi bir kira ödemeden bir yakınının evinde oturuyor. Şöyle diyebiliriz o zaman, hani Türkiye'nin yaklaşık 1/3'ü kiracı gibi, 2/3'ü de kendi evinde oturuyor. Onu da normal karşılıyorum çünkü bizdeki aile bağları, işte aslında bunu biraz da beklenen ömrün uzamasına da bağlıyorum. Çünkü ömür uzadıkça insanlar evlerinde oturuyorlar. Birkaç tane evleri varsa ona kızı oğlu oturuyor ama kira almıyorlar. Eskiden olsaydı, hani daha erken yaşta dünyaya veda ettikleri için mülkemen sahiplik olarak devir oluyordu. Şimdi öyle bir şey de var.
istatistiklerde kira ödemeden bir yakınının evinde oturmak.
Ama onu rakamlara yansıtsak herkesin kafasında
şöyle kalsa. Evet diyebiliriz, 7,5-8 milyon kiracı var diyebiliriz Türkiye'de.
Yani 15-16 milyon da ev sahibi var.
7,5-8 yaklaşık 26-27 deyince 18-20 milyon kadar da ev sahibi. Kendi evinde oturanlar var.
Evet. Peki bu ülkede yılda kaç doğum evlilik var? Kaç?
600 küsur bin evlilik var.
Ortalama verdiniz. 500 ile 700 çünkü arasında, onun için.
Evet, evet. 600 bin gibi evlilik var. 120-130 bin ayrılık var. 1 milyon 350 bin çocuk ilkokula başlıyor her yıl. Hı hı. Öbür taraftan başka bir gelecekteki...
Ölüm verileri de çok önemli.
Ölüm verileri 2 yıldır yayınlanmıyor. Ama ölüm verileri de Türkiye'de yaklaşık 400-500 bin civarında yıllık ölüm.
Bu verileri soruyorum ben size. Ama bu veriler konut piyasasının sağlıklı izlenmesi açısından önemli göstergeler değil mi?
Önemli. Bundan daha önemli bir gösterge var ama o biraz daha karışık, hane oluşumu. Yani onun içinde sosyolojik faktörler de var. Yani hane sayısı ne kadar azalıyor, ortalama hane büyüklüğü. Ama bizim bir de tabii göç gerçeğimiz var. Yani doğal olarak Türkiye toplumunun nüfus artışı var. Ama öbür taraftan işte göçmenler, mülteciler gibi ilave bir nüfus artışı var. Onları da bir şekilde hane oluşumunun içine koymak lazım. Bütün bunları topladığımız zaman bizim ilave 500-600 bin hane oluşumumuz var en az.
Her yıl.
Her yıl 500-600 bin hane oluşumumuz var. Fakat bir taraftan da mevcut konut stoğumuz yıpranıyor ve yaşlı. Onu yenilemek için de yeni konut üretmemiz gerekiyor.
İşte işin bam teli bu iki altını çizdiğiniz konu gibi geliyor bana. Evet. Konut piyasasıyla ilgili.
Kesinlikle öyle. Bizim hem hane, yeni hane oluşumunu bir çatı altında tutacak yeni konutlar üretmemiz gerekiyor. Öbür taraftan da eskiyen ve yıkılan, yıpranan konutlarımızın yerine piyasadan çıkan artık oturulamaz hale gelen konutların yerine yeni konutlar ilave etmemiz gerekiyor. Bu da rakam olarak 700-800 bin adet biz her yıl konut üretmek zorundayız.
Biz ne kadar konut, bu sene mesela ne kadar konut ürettik?
Bu sene
2021'den kastım.
2021'de tabii nasıl ürettiğimizi tam olarak bilemiyoruz. Neden? Çünkü bir ruhsat var, yani inşaata başlangıç. Evet. Bir de bittikten sonra yapı kullanım izin belgesi, iskan tabiri.
Hangisine baz almalıyız?
Valla ben ruhsatı daha sağlıklı görüyorum burada. Mesela geçtiğimiz, yani 2021'de 3 aylık veriler var. 483 dönemlik, 3 çeyreklik veri var. 480 bin yeni konut başlangıcı vardı. Onu yılla işte tamamlamaya çalışsak 600 bin, 650 bin civarı yeni başlangıç olabilir. Fakat onun öncesi, yani 2020 bunun yarısıydı, 2019 onun da yarısıydı.
Yani Türkiye 2019'da konut piyasası harika derken biz sizin verileri takip ediyorduk ve konutta sıkıntı geliyor diyorduk, değil mi?
Evet, önümüzdeki dönemler arz tarafında bir sıkıntı olduğunu konuşmaya başlayabiliriz demiştim. 2019'un son çeyreğiydi.
Önemli bir konu bu. Peki şimdi büyük metropollerle başlayalım. Çünkü konuşmalarınızda dikkatimi çeken nokta bir, 3.3'e inen hane sayısı.
Doğru.
Yani çekirdek aileye geçiş, konut tercihleri, küçülen konut yapısı ve daha çok konuta duyulan ihtiyaç. İki, göçler. Göçler, yer değiştirmeler benim için önemli bir gösterge. Bunu da çok önemsiyorum. Üçüncüsü, çalışma biçimindeki değişikliğin yarattığı tersine göçü tetikleyecek süreç. Yanlış mı?
Çok doğru. Harika.
Şimdi gelin siz bize şu şeyi anlatın, yani meseleyi.
Vallahi bizim meselemiz aslında 2018'de rahibi yakalayıp hapse atmamızla başladı.
Bütün sıkıntının kaynağı bu.
Bu zaten ekonomi o dönemden beri son derece dalgalı hareket ediyor. Ve konut piyasası, gayrimenkul piyasası da öyle. Ondan önce, yani 2018'den önce Türkiye'nin gayrimenkul konut piyasası son derece istikrarlıydı her halükarda. İşte birinci el, ikinci el satışlar son derece istikrarlıydı. Fiyatlar görece istikrarlıydı. Yıldan yıla satılan konut sayısı istikrarlıydı. Ama 2018'de o rahip krizi, ardından dolarda zıplama, onu durdurmak için faiz oranlarının 20'ler 24'ler seviyesine çıkması bıçak gibi konut kredi faizlerini ikilerin üzerine çıkarttı ve birdenbire Türkiye'de birinci el krediyle alınan konut olayı bitti gibi oldu. Hatta krediyle alınan konutlar %35'iydi toplam konut satışlarının, %5'e düştü. O zaman ne oldu? Ben müteahhitim diyelim, proje yaptım, inşaattan satıyorum, belli bir tahminim de var. Birdenbire benim satışlarım durdu. Satışlarım durunca şuraya buraya borcum var vesaire ve yeni projeye başlayamadım. Çünkü satacağım ki oradan gelecek olan nakitle yeni projeme yatırım yapayım. Öyle olunca ister istemez durdu Türkiye'de yeni konut başlangıcı. Zaten onu hemen 2019'da gördük. Çeyreklik bazda ortalama 200-250 bin adet arasında yeni konut ruhsatı alınırdı. 50 bine kadar, 45 bine düştü bu ruhsat.
Sıkıntının ana kaynağı.
Sıkıntı zaten konut piyasası biraz gecikmeli çalışır. Yani bugün inşaat yapmaya karar verip ruhsattı, projeydi, efendim kazmayı vurdum, yaptım, bitirdim demeniz en az 2 yıl sürüyor. Dolayısıyla bugün yaşadığımız sorunu 2-3 yıl geriye çevirerek filmi anlayabiliyoruz ancak. İşte 2019'daki o hızlı arzdaki düşüş biriken sonuçları getirdi. Ama o da yetmedi. Şöyle oldu. Ardından pandemi patladı. Tam 2019'un son çeyreğinde konut piyasası tekrar hareketlenmeye başlamıştı. Başlarken 2020'ye girdiğimizde küt diye pandemiyle karşılaştık. O zaman çalışma kısıtları ve ekonomik belirsizlik, yani inşaata başlasam satar mıyım, satamaz mıyım, nereye gider? Bu defa projesini tamamlayan geliştiricinin yeni projeye başlamasında da bir çekiniklik
oldu,
ortaya çıktı. Ve gittikçe yeni konut imalatı azaldı. Yeni konut imalatı azaldı ama demografik faktörler durmuyor ki. Yani insanlar yine aile kuruyorlar, yine hane oluşturuyorlar. Onlar da arkadan geldi ve 2020 yazında şeyden çıkıyoruz diye, krizden çıkıyoruz, özür diliyorum, kapanıklık halinden çıkıyoruz diye.
Evet, pandemiden açılıyoruz.
Evet, pandemiden çıkıyoruz diye ekonomiye de bir can suyu vermek üzere müthiş Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük konut kredi faiz oranları devreye
girdi.
Ve o faiz oranlarıyla birlikte o satışlar patladı. Yani elde ne varsa bitti. O da 2020 yazında bitti. Artık biz 2020 yazından itibaren ne kadar konut yapabilirsek ancak o kadar geliştirdik.
Ne kadar yaptık? Onu işte merak ediyorum.
Şimdi 2021'e doğru biraz hareketlenmişti. Şöyle söyleyeyim, ben işte 600, 300, 200 öyle desek, yani yaptığımız şey 1 milyon 200 bini ancak bulmuştur 3 yılda. Oysa bizim en az 1 milyon 800
bin
2 milyon
konut
yapmamız gerekirdi. Yani şu anda eksi 800 binlerde falanız.
Yani kiralık
konut stoğu nedir? Eksi 800 bin.
Konut eksi 800 bin konut açığımız var. Ev kiralamak isteyenler için kirayla ilgili açığı da verebilir miyiz?
Kirayla ilgili tabii kirada şöyle bir durumumuz var bizim. O da muhtemelen bu zaten eksi 800 binin içinde. Yani şöyle söyleyeyim size, bakın Türkiye'de 750 bin konut yapılıp satılırken 500 bin yeni konut satılıyor. Yani bakın Türkiye'de piyasaya 750 bin konut girerdi, 500 bini satılırdı. 250 bin konut nerede? 250 bin konut. Türkiye'de şöyle bir durum var. Bizim temel konut üretim modelimiz müteahhit ile arsa sahibinin bir ortak işbirliğine dayanıyor. Öyle olunca arsa sahibi kendine düşen payları ne yapıyor? Satmıyor. Bir kısmını satıyor ama bir kısmını uhdesinde tutuyor. Kendi oturuyor, oğlu oturuyor ve kiraya veriyor. Dolayısıyla bizim kiralık portföyümüz de buradan oluşuyor. Yaklaşık her yıl yeni yapılan konutların 750 binse 150 bini kiraya gider. Yani sıfır.
Buradan çıkarıyoruz veriyi.
Evet, 150 bin şey, ama yılda ne kadar konut kiralanıyor derseniz o tahmin ediyorum 1,5 milyon adet civarındadır.
Gerçekten kiracılar için çok zor bir dönem olduğunu düşünüyorum.
Çok zor.
Çok çok zor bir dönem.
Bakın şöyle bir durum da var. Kiralardaki artış da çok.
Yüksek.
Yüksek. Yine Betam'ın yaptığı araştırmaya göre %70 kiralarda da istenen.
Ücretlerdeki artış ne kadardı?
Yani asgari ücrette yaklaşık %50 artış oldu.
Yani ama asgari %50'nin üstünde bir kira artışı var. Ne olacak şimdi?
Evet. Ne olacak? İşte o zaman şöyle bir durum var. Hane oluşumu yavaşlayacak. Çünkü haneyi oluşturabilmek için hane bulmanız lazım. Evlilikler ertelenebilir. Evden çıkıp kendine ev bulma ertelenebilir. Hatta bazı durumlarda oluşmuş haneler bozularak tekrar büyük haneye, yani evlenmiş çocukları da olan bir ailenin kirayı karşılayamayarak kendi tekrar anne ve babalarının yanlarına dönmeleri gibi olabilir. Genç çalışanların, hane kurmamış insanların geri dönmeleri gibi olaylarla karşılaşacağız. Bir başka problemimiz daha var aslında. Şimdi yüksek enflasyonist dönemlerin ekonomide çok negatif etkileri var. Bir tanesi şu, çalışma barışını bozuyor. Çünkü yapılan ücret zammıyla işte işverenin kazancı arasındaki denge bozuluyor. O yüzden bir çalışma barışına sıkıntısı var. İki, kiracı ev sahibi barışını
bozuyor.
Çünkü ev sahipliği için Türkiye'de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani üçte biri dedik ya, üçte ikisi kendi evinde oturuyor. Üçte biri kiraya verir. Şimdi bakın nasıl bir şeydir bu, biliyor musunuz? Hayata atılırsınız, kirada başlarsınız. Ben öyle başladım. Genç yaşta çalışırken ev alacak şeyi yoktu. Bir müddet kiracı kalırsınız. Demek ki bir toplumda toplumun bir kesimi bir müddet kiracı, bir kısmı sonsuza kadar kiracı ama bir müddet kiracı kalacak. Sonra finansal bir olgunluğa erişirsiniz. Kariyeriniz, geliriniz belli bir noktaya gelir. Ev sahibi olursunuz. Diyelim ki bu da 35-40'lı yaşlarda. Sonra 50-55 yaşlarına gelirsiniz. Dersiniz ki ya ben çalışma hayatımın sonuna doğru geliyorum. Emekli olduğum zaman refahımı yukarıda tutabilmek için kendime ilave gelir, istikrarlı bir nakit akışı sağlamam lazım. O zaman Türkiye'de işte konut yatırımcısı tipi ortaya çıkar. Yani ileride kendisine ikinci bir emeklilik maaşı. Ben onu hep söylerim. Türkiye'de konut, gayrimenkul sahipliği alternatif bir sosyal güvenlik sistemidir aslında.
Özellikle konut mu, gayrimenkul mü?
Genel olarak gayrimenkul ama konut daha ağırlıklı içinde. Şimdi öyle olunca da ben mesela finansal olgunluğa eriştim. Kendime bir konut daha alıyorum. Diyorum ki emekli olduğum zaman da buradan kendime düzenli bir nakit akışı sağlarım. Şimdi ben diyelim ki emekli bir insanım. Mesela benim annem babam öyle. Birkaç tane de kirada şeyleri var.
Evleri
var, daireleri var. Şimdi devletimiz diyor ki kardeşim TÜFE ortalaması kadar artırırsın. 1000 liralık kira aldığı daire oldu 1200 lira. Ama bugün onun cari kirası 1750 lira. Şimdi ev sahibi diyor ki hay Allah 1750 liralık dairem 1200 lirada. Ama o ev sahibinin enflasyonu da %50 öbür taraftan. Şimdi bu düzenlemeler ne yapıyor? Mülk sahiplerinin aleyhine işliyor. Yani biz kiracıları koruyalım
derken
öbür taraftan da mülk sahiplerini enflasyona ezdirmiş oluyoruz. İşte bu neyi bozuyor? Ev sahibi kiracı ilişkilerini bozuyor. Bunun aslında kiralama piyasasına getireceği başka bir olumsuz sonuç daha var. Bunu şöyle bir örnekle vereyim. 3 tane daireniz var. 3000 lira, biner liradan gelir alıyorsunuz. Şimdi %20 arttı. 3600 lira oldu. Ama sizin enflasyonunuz %50. Evinizin değeri 250 bin liradan 500 bine çıktı bu arada. Bakın ev fiyatlarındaki artış da böyle. Şimdi ben ağırlıkla böyle bir kira gelirine bağlı yaşayan birisiysem, yani 2-3 bin lirada emekli maaşım da var diyelim. Şimdi 500 bin liralık evimi satmak isterim bu defa. Derim ki ya benim evim 500, 3 tane 1,5 milyon lira oldu. Gitsem bu evleri satsam 500 bin liraya yine aynı bir daire alsam sıfır, onu kiraya versem 1750 lira kira alacağım. Yani kira getirim benim bu defa 5250 liraya çıkacak. Bu aynı zamanda yine ev sahibi kiracı barışını etkileyecek. Çünkü birçok ev sahibi de bu problemi aşmak için evlerini satılığa çıkartacak. Çünkü yeni alanlarda bu defa diyecekler ki ihtar yapacak, 6 ay içinde çık ben burada oturacağım diye. Bu da önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi.
Ne kadar karmaşık bir hale gelmiş sistem.
Evet.
Bunun nedeni alım gücünün düşmesi, kurun zıplaması, enflasyonun uçması mı?
Evet.
Ne kadar acı verici değil
bu
mi?
Bu bir fakirleşme demektir aslında.
Aslında evet, bir fakirleşme öyküsünü konuşuyoruz evet. Şu an. Çünkü ben gazeteciyim. Siz de gayrimenkul değerleme uzmanısınız. Ne bir yerin tarafı olurum ne karşısında olurum. Tabloyu olduğu gibi ortaya koyarım.
Gerçekleri
koyarım.
Konuşuyoruz. Rakamlarla evet. Konuşuyoruz zaten.
Evet, bu fakirleşme öyküsünde en büyük darbeyi yiyenler, evet, ev sahipleri de darbe yiyor.
Her türlü geliri sabit olanlar.
Geliri sabit olanlar en büyük darbeyi onlar yiyor. Ama hep kirada oturanlar ve ev bulmak zorunda olanlar ne yapacak? Gerçekten etrafımda son dönemde duyduğum en büyük sorun bu. Ev bulamıyor kimse. Yani emlakçılara gidiyorlar. Yok, değil mi? Orada durum ne?
Şimdi şöyle, biz emlak ilanlarını da takip ediyoruz. O piyasanın aslında önemli bir göstergesi oluyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren mesela 2020 yılının son çeyreği, üçüncü çeyreğiyle 2021 yılının üçüncü çeyreğine baktığımız zaman neredeyse kiralık ilanları 1/3 oranına düştü. Yani 95-100 binlerden 35-40 binlere düştü. Şimdi tekrar hareketlendi ama yani şu anda konut kiralık konut ilanları biraz daha yükseldi. Bunu ben şuna da bağlıyorum. Yani ilanların azalması kiralık konutların azalmasının bir göstergesi. Ama tek başına oransal olarak bir şey ifade etmez. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Ben ev arıyorum, bulamıyorum. Emlakçının kapısını çalıyorum. Sizde kiralık konut var mı diyorum. Yok diyor. Siz nasıl bir şey aramıştınız diyor. İşte şu kadar aradım. Bütçeniz ne bu? Tamam, ben not yazayım, çıktığı zaman sizi ararım. Böylece emlakçı aslında ilana bile vermeden yeni gelen konutları telefonla adayları arayarak kiraya vermiş olabiliyor. Öyle bir yapı da kiralık ilan sayılarının düşmesine neden oluyor. Gerçekte o kadar kiralık konut sayısı düşmemesine rağmen.
Yani bütün bunları dinledikçe gerçekten bu karmaşık sorunun önümüzdeki dönemde fakirleşen, yoksullaşan Türk halkını çok daha fazla sık boğaz edeceğini düşünüyorum. Ama bir virgül koyacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinliyoruz. Konut faturalarında indirim olur mu? Herkes her şeyi bekliyor. Biz açıklamalardan ne geleceğine odaklanıyoruz. Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Erdoğan'dan KDV indirimi sonrası bakanlıklarımız etiketleri yakından takip edecek açıklaması geldi. Erdoğan, Türkiye'nin gelişmesine katkı verecek ülkelerle yakın temasımızı daha da artıracağız diyor. Ama biz açıklamaların detayını bekliyoruz.
Aynen.
Değil mi?
Evet. Merakla bekliyoruz.
Konut fiyatları ile ilgili ne dersiniz?
Konut fiyatları yukarı yönde. Çünkü göstergeler o yönde. Yani yeterli arz yok. Hani bir tarafı bu. Yani arz ve talep öpüşemiyor diyelim. Öbür taraftan maliyetler çok hızlı bir şekilde artıyor.
Bu da çok ciddi bir sorun. Mesela Türkiye'de 400 binin üzerinde, hatta bir dönem 440 bin müteahhitin iş yaptığı söylenirdi. Türkiye'deki müteahhit sayısı nedir Ahmet Bey?
300 bin diyorlar. Ama hani konut geliştiren müteahhit ne kadar onu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü bu 300 bin müteahhitin içinde kamu müteahhitleri de var. Yani köyler...
Onları bir yana bırakalım
evet,
değil mi?
Evet, bir yana bıraksak belki 100 bin adet falandır geliştirici. Ben şöyle bir hesap yapıyorum yani tahmin etmek için. Şimdi biz normal zamanlarda Türkiye'de 700-800 bin konut yapıyoruz ya. TÜİK'in verdiği bir veriye göre Türkiye'de binaların ortalama daire sayısı 9 adet. Yani 700 bin, 800 bin konut 9 adet de bölersek işte yaklaşık 100 bin kadar yılda bina yapılıyor demek. Her müteahhitin de boyunun ölçüsünün bina yapmaya yeteceğini düşünürsek Türkiye'de hani birkaç tane meşhur müteahhiti bir kenara koyuyorum. Çünkü onların toplam piyasa içindeki payları %10 bile değil. Öyleyse demek ki Türkiye'de gerçekten bina üreten 90-100 bin adet konut üreten geliştirici var diyebiliriz.
Yani fakirleşen bir ülkenin fakirleşme öyküsünü anlatırken inşaat sektöründe yer alan oyuncuların ya da aktörlerin de o kadar güçlü olmadığını anlatıyorsunuz.
Tabii ki öyle. Yani şimdi mesela 700-800 bin konut üretirken en baba işte adı sana duyulmuş bilmem ne oğlu vesaire desek onların ürettikleri konut yılda bütün sektörün belki %5'i. Yani 30-40 bin konut hepsini toplasanız 200-300 tane şeyi. Müteahhit ancak o kadar olabilir. Geri kalan %90-95'ine işte Ahmet, Mehmet, mahalle arası, sokak arası müteahhitler üretiyor. Onlar da 10 daire, 20 dairelik
binalar. Zor yapıyorlar. Konut, inşaat girdi maliyetlerindeki artış kaç dediniz, 60 mı?
%66,5 ama Ocak sonu itibariyle %80.
%80 maliyet artışı olursa konut yapabilir mi? Parası yok zaten
adamın. Yapamaz çünkü şöyle aslında yaptı. 2020'de 21'de sattı. Parasını cebine koydu. Korona var bir dakika. Yeni işe başlamakta çekingen davrandı ya da başladı yarısında şu anda parası şu anda bu inşaatı yapmaya yetmiyor.
Yani o zaman elindekini sattı, var olan parayla da yeni inşaata, konuta başlama şansını kaçırdı.
Başladıysa bile ya da başlayacaksa bile şöyle Melia Hanım, 20 daire yapabilecek güçteki müteahhitin gücü 10 daireye düştü.
O da yoksullaştı.
O da yoksullaştı. Bu şu demek, önümüzdeki dönem daha az inşaata başlayacak demek.
Buradan çıkış yolu ne?
Buradan çıkış yolu aslında ekonomi kendi kendine bir takım çözümler üretecek ama bu acılı olur. Yani o da ne olacak? Arsadan, topraktan konut satmaya başlayacak müteahhit bu durumda.
Eyvah.
O da yeni problemler doğurabilir. Çözüm yolu benim kanaatim şöyle bir çözüm yolu olabilir. Müteahhitlerin bir an önce sertifika edilmeleri, klasmanlara bağlanmaları ve belli bir teminat mektubu vererek bankalara banka güvencesinde topraktan satış projelerinin geliştirilmesi.
Yani çalışma biçiminde radikal bir değişikliğin olması
gerekecek. Evet, yani araya garanti sağlayan, yani o konutların bitmesi ve finansmanı ile ilgili garanti sağlayacak kurumların ya da bankaların girmesi lazım.
Peki iyi güzel hoş da bankalara döndüğümüzde açıkçası tabii şurada sizin kitabınızı unutmayayım ben, bizi izleyen ve dinleyenlere de bahsedelim. Faizler çok yüksek.
Evet maalesef.
Yani orada bankalar devreye girecek ama konutu yapacak müteahhitin de, konutu alacak kişinin de nasıl bir yolu izlemesi gerekir onu bilemedim.
Evet, orada biraz daha yapı tasarruf sandıkları benzeri belki de. Yani kişilerin biraz birikimlerini de önce bankada bir 5-6 ay, bir sene yapıp ondan sonra kullanacakları bir takım sistemler. Yani kooperatif sisteminin finansallaştırılmışından bahsediyorum.
Yani çok ciddi bambaşka bir olaydan bahsediyorsunuz. Kesinlikle ben onu görüyorum ama elimdeki kitap Sorularla Gayrimenkul Yatırımı, değil mi? Celal Erdoğdu'yla birlikte yazdınız.
Evet.
Bu kitaba nasıl oldu ilgi?
Çok iyi. 3. baskısı var bu kitabın şimdi ve biz de çok keyif alarak oluşturduğumuz bir kitaptı. Güzel gidiyor. Yani 3. baskıda herhalde bu yıl yani yaza doğru belki bir 4. baskı da gelebilir gittikçe. Bu kitap şöyle bir kitap.
Yani bir soruyla başlayayım. Buyurun. Siz anlatın araya girince. Konut kredi vadelerinin uzamasının konut piyasasına etkileri nedir sorusu gibi. Şimdi anlatın kitabı. Pekala. Yani soru o
konut
yüzden.
Konut kredi vadelerinin uzaması, yani kredilerin 10 yıldan 20 yıla çıkması mesela. Yani eğer öyle bir durum olsa. Tabii burada faiz oranı da önemli.
Çok önemli.
Şimdi faiz oranının değişmediğini varsayarsak 10 yıl vade yerine 20 yıl vadede kredi kullanırsanız taksit tutarınız düşer. Bu da sizin kredi alma gücünüzü artırır. Yani taksit tutarınız düşerse, şöyle diyelim, gelirinizin 1/3'üyle taksit ödüyorsanız taksit tutarınız düşerse daha çok Yani gelirinizin üçte birine kadar kredi kullanabilirsiniz. O zaman satın almak isteyeceğiniz evin daha yüksek değerli bir ev satın alabilirsiniz.
Hmm.
Kredi vadesi uzarsa. Ya da siz kredi satın almaya uygun değilsiniz. Yani gelirinizin üçte biri taksite yetmiyor. Ama vade uzadığı zaman yetiyor. O zaman siz konut piyasasında satın alıcı olarak ilave talep yaratır, fiyatları yukarıya çekersiniz. Yani ekonomide hiçbir şeyin düz bir sonucu yok. Yani mutlaka bir yan etkisi var. Her yapılan çözümün ve getirilen yeniliğin mutlaka bir yan etkisiyle karşı.
Bugün diyelim ki Şehircilik Bakanı olsaydınız, nasıl, ilk kararınız ne olurdu bu konut fiyatları ve kiralık konutlarla ilgili, vatandaş bu kadar sıkıntı çekerken ne yapardınız?
Vallahi Ulaştırma Bakanı olmayı tercih ederdim. Bütün internet altyapısını hızlı bir şekilde fiber optik ağlarla ülkeyi sararak internet indirme ve yükleme hızlarını ülkenin her yerinde yükseltip erişilebilir hale getirmeye çalışırdım. Bu şu demek çünkü, uzaktan çalışma pratiğiyle masa başında, bilgisayar başında çalışan insanların artık büyük şehirlere mahkum olmaması ülkenin internete erişimi olan her yere dağılmasını sağlayacak ve nüfusu ülke çapında dağıtmış oluruz ve onlara Şehircilik Bakanlığı şapkası takarsam bu defa da ülkenin iklim koşullarının uygun, nüfus hareketliliğinin olabileceği, işte bu Ege, Akdeniz kıyı kesimlerinde tarıma uygun olmayan dağ, taş, çalılık, makilik alanları hızla imara açardım. Ve herkesin kendi evini yapabileceği parsellerle bir imar planları geliştirirdim. Böylece bu bölgelerdeki kırsal alanlarda, köylerde herkes belki köyüne veya tanıdık bir köye dönerek kendi evini yaparak bizim konut ihtiyacımıza da kendi kendine de bir çözüm üretmiş olurduk.
Çok zor değil bu, değil mi?
Bence zor değil. Yani yeni bir hamle, artık yeni otoyollar, yeni köprüler, yeni tüneller yerine yeni fiber optik ağlarla ülkeyi örmek konut meselemize de derman olabilir gibi.
Yani anlıyorum ki gösteriş ekonomisi yerine, büyüklük hastalığı yerine efektif ve verimli, halkın rahatça yaşamasını sağlayacak bir modelleme, tersine göçü ve metropollere yığılmayı da engeller diyorsunuz. Öyle değil mi? Ama biz hemen burada duruyoruz. Niye? Gelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarını yakından takip ederken sosyal medyada bugün ne konuşulmuş? Göz atalım mı?
Sosyal medya gündemi.
Giresun'da ailesinin zorla nişanlandırdığı kişi tarafından vahşice katledilen 16 yaşındaki Sıla Gençtürk sosyal medyanın gündeminde. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Fail de Sıla'yı zorla nişanlandıranlar da gereken cezayı alsın. Çocuk istismarı, kadın cinayeti cezasız kalmayacak. Muharrem İnce. Sıla, umutla hayaller kuracağı yaşta zorla nişanlandırıldığı bir cani tarafından katledildi. Evlatlarımızı katleden bu düzeni değiştirmek benim boynumun borcudur. Sıla'nın ahı da bu düzeni besleyenlerin boynuna borç olsun. Ali Mahir Başarır. 16 yaşında bir kız çocuğu. İktidara soruyorum. Şiddetin son bulması ve yasal önlemlerin alınması için daha ne yaşanmalı? Ümit Özdağ. Kadınların katledilmesine, çocuklarımızın öldürülmesine yeter artık diyoruz.
Sosyal medya gündemi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını izliyoruz. Enflasyonun üstesinden geleceğiz diyor. Dünya küçülürken bizim büyüdüğümüz, rekor kırdığımız bir dönemi geride bıraktık diyor. Tüm vatandaşları yastık altı altın düzenlemesine davet ediyor. Altınınız var mı?
Altınım var, bir gram.
Bir gram, yani sizin evde altın yok.
Bizim evde gümüş var.
Aa, evet. Gümüş emtia olarak altınla yarıştı bu sene.
Eşim gümüşü çok seviyor.
Aa, o anladım. Sizinki
takı olarak var yani.
Takı olarak var. Evet. Peki KKM'den ne yaptınız? İlgilendiniz mi? Kur korumalı mevduata ben KKM diyorum yani.
Evet, faydalandık. Yani tüzel kişilik olarak.
Şirket olarak.
Şirket olarak böyle bir hesap açtık.
Kurumlar vergisi indiriminden.
Evet.
Yani avantajlı.
Evet.
E peki güzel, çünkü yarın son gün değil mi?
Evet, yarın son gün.
Yarın biterse ne olacak? Vergi avantajından kimse yararlanamayacak. Ama bizim derdimiz şu an dünyada mekan, ahirette iman derler. Ama dünyada şu Türkiye vatandaşı, Türkiye'de yaşayanlar gönüllerine göre rahatça bir ev bulamıyor, nefes alamıyor. Ama Z kuşağı da açık ve net bu süreçte geniş ailede yaşamaya doğru dönüş yapar mı?
Yani geçici olarak katlanacaklar. Ama zannetmiyorum sonrasında onlar da gittikçe küçülen bir ortalama hane büyüklüğümüz olacak. Daha küçük haneler olacak.
İyi midir Türkiye için bu durum?
Bence iyidir. Türkiye 3.3 dedik ama Avrupa'da 1.8 ortalama hane büyüklüğü. Demografik faktörler, sosyolojik faktörler bunu gösteriyor. Demek ki Türkiye'de de bu trend devam edecek yani.
Yalnız bu metropoller hakikaten trafik sorunlarıyla, aşırı kalabalıklığıyla insanı bitiriyor. Herkes umut olsun diye gelmiş. Küreselleşmenin getirdiği bir sonuç. Konuşmalarınızdan anlıyorum ki tersine doğru. Sadece Türkiye'ye özgü değil, değil mi?
Değil,
bizim
hayır.
Gibi ülkelerin temel sorunu dönüş olacak. Ben bunu izliyorum
kesinlikle
çünkü.
Kesinlikle öyle. Aslında bu bir dönüş olarak vardı, siz de iyi bilirsiniz. Emekli olanlar.
Evet.
Kırsala dönerdi. Şimdi çalışanlar da kırsala dönecekler. Bir de burada şöyle bir şey var. Hani Türkiye'de çalışanlar değil, işte Danimarka'da, Hollanda'da, İskoçya'da çalışanlar da muhtemelen Akdeniz çanağındaki ülkelere teveccüh gösterecekler. Yani Malta'dır, İtalya'dır, Tunus'tur. Bunun için de Türkiye'de tabii muhtemelen.
Bunlar da avantajlı yanlarımız.
Bunlar da üstüne ilave gelecek. Güzel. Talep olarak bir taraftan ama.
Siz Antalyalıydınız değil mi?
Evet, Antalyalıydım.
Ben de bugün geldim Antalya'dan. Vallahi. Dün gittim, bugün geldim. Orada hava pırıl pırıl güneş. Baktım Ukrayna milli takımı da orada. Onları da gördüm.
Savaştan
çalışıyorlar.
Savaştan mı kaçtılar acaba?
Hayır, antrenman yapıyorlar. Çok çalışkanlar.
Evet.
Çünkü bizde Rusya-Ukrayna sürecini takip ederken günün yazısında Ahmet Yavuz'un blogunda yazdığı yazıya takıldık. Çünkü bilgi değerli. Gelin günün yazısına bir göz atalım. Sonra sohbete devam edelim.
Günün yazısı. Ahmet Yavuz, Ukrayna krizi, savaşa doğru. Mesele çok boyutlu. Krizin merkezinde coğrafi olarak Ukrayna var. Esasında savaş küresel güçler arasında cereyan ediyor. Büyük bir bilek güreşi sürüyor. Sebebi belli. Artık Amerika Birleşik Devletleri tek süper güç değil ve yeni gücüne göre strateji geliştiriyor. Amerika'nın sıkıntısı Almanya ve Fransa'nın ikna olmaması. Onlar için kendi ulusal çıkarları öncelikli. Başta Rusya'daki yatırımlar, ortak ticaret ve en önemlisi özellikle Almanya için enerji alanı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Rusya saldırırsa Ukrayna'yı savunma taahhüdünde bulunmuyor. Ekonomik yaptırımla yetineceğini ifade ediyor. Dahası, savaşa girsin diye adeta Rusya'yı kışkırtıyor. NATO'dan bir askeri müdahale kararı çıkarmakta olanaksız gibi. Çünkü Ukrayna, NATO ülkesi değil. En önemlisi Türkiye'nin durumu ve tutumu. Zira boğazları Montrö sayesinde elinde bulunduruyor. Ancak NATO üyeliği sorunu karmaşık kılıyor. Amerika belki de bu durumdan kaynaklı nedenlerle Akdeniz'deki boru hattı projesinden çekildiğini açıkladı. Türkiye'nin çıkarı ise açık ve nettir. Her iki ülkeyle ilişkilerini aynı sıcaklıkla sürdürmek ve olası savaşın dışında kalmak. Dışa yansıyanın da bu olduğu söylenebilir. Ancak ilk mermi atıldıktan sonra da bu tutumu sürdürebilmek esastır. Olası savaştan uzak durmak temel tercihimiz olmalıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda takınılan tarafsızlık tavrının ne kadar önemli ve değerli olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Başta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü olmak üzere zorluklara göğüs gererek barışçıl tutum sergileyen dönemin yöneticilerini rahmetle anmalıyız. Aklıma uzun zamandır takılan bir soruyu sorarak bitireyim. Avrupa Birliği Rusya ve Türkiye'yi iterek, hatta belli ölçüde kendine düşman ederek ne kazandı? Ya da ulaştıkları jeopolitik birikim bir uygarlık tasarımına yeterli gelmiyor mu? Sanırım kriz sadece Ukrayna'nın değil, konformist bir yaşam tercihi yaparak Amerikan hegemonyasını kabullenen Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin krizidir. Hatta dramı da diyebiliriz. Günün yazısı.
Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz aslında Avrupa'nın büyük sorunu gibi değerlendirmesini önemsedik. Ekonomumuz Doktor Ahmet Büyükduman ve programın sonuna doğru gelirken görüyorum ki anlatımlarınızdan anlıyorum ki konut fiyatları artmaya devam edecek.
Maalesef.
Ne dersiniz vatandaşa, kiralık ev arayana söyleyeceksiniz, konut satın almak isteyene ya da bankadan kredi çekmek isteyene ne diyeceksiniz?
Tüketimlerini azaltmak durumunda kalacaklar. Yani işte 100 metrekare ev yerine 70 metrekare ev olacak ve geliştiricilerin de yapması gereken bu. Yani 2+1 değil 1+1, 3+1 değil. 2+1 evlere razı olmak durumundayız. Gelirimiz o konutu karşılayıncaya kadar.
Meselenin özü bu.
Yani her şeyi, yani ne kadar artık daha az peynir tüketiyoruz ya, daha az da konut tüketeceğiz yani.
Daha az peynir, daha az zeytin, daha az beslenme derken aklıma Orta Direk Şaban geliyor. Rahmetli Kemal Sunal'ın filmi. Hani var diyor Orta Direk Şaban, 5 tane zeytin kavanozun içinde, her gün onları çocuk sever gibi seviyor. Ne yapsın, fakirlik zor iş. Konutta da Orta Direk Şaban gibi olacağız ama... Masa diye başladık, masayla bitirelim istiyoruz. Bizim bir masa göndermemiz var. Ben yemek masasından başka masa bilmem dediniz değil mi? Ama biz Edip Cansever'den bir şiirle bugün yayını masaya gönderme yaparken Edip Cansever'i sever misiniz?
Çok severim. Masada masaymış ha diye bir şiiri vardır biliyorsunuz.
Evet, peki bir kısa şiir bize okusanız.
Şimdi ben Edip Bey'den ezbere bilmiyorum tabii ama onun adam masaya koydu umudunu, alışkanlıklarını, masaya bir bira koydu vesaire diye bir şiiri var. İki sallandı durdu, bana mısın demedi, masada masaymış ha diye biter. Ezbere bilmiyorum ama ben eski şiire de daha fazla meraklıyım.
Divan
edebiyatı. Divan edebiyatı nedense.
Okuyun, okuyun.
Bir beyitle bitirelim isterseniz.
Bitirelim
böylece.
Ben de Edip Bey'i rahmetle anarken gönderme yaparım. Buyurun.
Pekala. Fuzuli'yi ben çok severim. Onun bir şeyiyle bitirelim. Gerçi canandan dili şeyda için kam isterem, sorsa canan bilmezem kamı dili şeyda nedir?
Yani Türkçesi?
Yani meali diyelim. Diyor ki ben sevgiliden gönlümü hoş etmesini istiyorum, bir mutluluk vermesini istiyorum. Ama sorsa nasıl yapayım onu da bilmiyorum diyor.
Ya geçmişe, dile, tarihe, şiire, sanata ilgi göstereceğiz. Göstereceğiz ama Edip Cansever'den şu meşhur masa var ya, bir masada Edip Cansever'den sizlere gelsin. Pazartesi yine birlikteyiz. Vedamız Edip Cansever'le. Lütfen kendinize iyi bakın.
Adam yaşama sevinci içinde masaya anahtarlarını koydu. Bakır kaseye çiçekleri koydu. Sütünü, yumurtasını koydu. Pencereden gelen ışığı koydu. Bisiklet sesini, çıkrık sesini, ekmeğin, havanın yumuşaklığını koydu. Adam masaya aklında olup bitenleri koydu. Ne yapmak istiyordu hayatta? İşte onu koydu. Kimi seviyordu, kimi sevmiyordu? Adam masaya onları da koydu. 3x3=9 ederdi. Adam koydu masaya 9'u. Pencere yanındaydı, gökyüzü yanında. Uzandı masaya, sonsuzu koydu. Bir bira içmek istiyordu kaç gündür. Masaya biranın dökülüşünü koydu. Uykusunu koydu, uyanıklığını koydu. Tokluğunu, açlığını koydu. Masada masaymış ha. Bana mısın demedi bu kadar yüke. Bir iki sallandı durdu. Adam hababam koyuyordu.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de.